Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Borede, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın hepinize. Aşağıdan 3 noktaya dokunur musunuz? Periskop izleyicileri yayını paylaşsın. Ben de hemen Twitter üzerinden yapayım. Hatta şu dakika itibariyle yaptım bile. Diğer dostları da çağırdım ben de. Onlar da gelsinler. Şimdi bugün yayının başlığı siyasete ilişkin. Ama ya siyaset artık senin kurduğun siyaset değilse diye soracağız. Hatırlıyor musunuz? Bundan yaklaşık bir ay kadar önce bir yayın yaptık ve ben size bir şey anlatmaya çalıştım. Dedim ki AKP 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinde geldiğinde iddiası Tayyip Erdoğan'ın ağzından dillendirdi. İddiası yeni siyasetti. Yeni siyasetin o zamanki temel kavramları da şöyle özetleniyordu. Hayır, o 3Y'den falan bahsetmeyeceğim. Elbette onlar iktidara geliş aşamasında çok işine yaramıştı insanların ama benim söylediğim o değil. Yeni siyasetten kasıt biraz daha şuydu. Halka dokunabilmek, halka dokunurken doğrudan talepler üzerinden gidebilmek, insanın siyasette daha çok yer almasının önünü açmak. Neydi o? Hani hep anlatılan işte o insanın yaşat ki devlet yaşasın felsefesi hayata geçecek diye. Ama biz gördük ki 20 yıl boyunca gelinen nokta devlet kocaman, heyula bir cihaz, bir aygıt haline geldi. İnsan küçücük görünmüyor artık. Hatta insanlar o kadar ayrılmaya başladı ki hangi insandan bahsettiğimizi bile temel olarak çok biliyor sayılmayız biz. Gerçekten çok fazla bilmiyoruz. Ama devlet heyula bir aygıt olarak tepemizde duruyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada siyaset artık biraz daha çeşitlenmeye başladı. 20 yıl önceki iddianın daha ötesine geçildi. Bunun 18,5 senelik bölümü iktidarla geçmiş bir bölüm hem de. Artık başka bir boyuta geçildi ve o geçilen boyutun içinde siyaset o gün siyaseti kurgulayanların taleplerini karşılamıyor artık. Dün gece belki hepiniz uyurken, belki bakmazken, bunlarla ilgilenmezken, bambaşka şeylerle kafanızı soğutmaya çalışırken, Türkiye'de bundan mesela bir ay önce, 1,5 ay önce konuşsanız, hayır canım saçma, alakası yok, böyle bir şey olur mu? Yani kim yazdıysa acayip abuklamış diyeceğiniz bir gelişme oldu. 15 Temmuz gazileri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi önünde gösteri yaptılar ve gösteri dayak yiyerek sonuçlandı. Cümle çok saçma değil mi? 15 Temmuz gazileri, şehit yakınları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nin önünde gösteri yaptılar ve dayak yediler. Şimdi bugünün iktidarının anlattıklarını, hayır yani şunları konuşmayacağız işte, Peri Doğunçek tarzı şeyler yaparak bana gelincik verdi adam topladı, ne yapayım ya, almasa mıydım falan diye. Siyasette yanar döner bir şeyden bahsetmeyeceğim. Sadece bugünün iktidar kalıbının içinde herkes tarafından görünen, gözlenen, hatta ya bunlar çok abartmadılar mı denilen bir durum yaşandı dün. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi aslında AKP'nin bir yanıyla hem iktidarın sorgulamasına ama öbür taraftan, bunu kendileri de kabul ettiği için çok rahat söyleyelim, AKP'nin bu darbeden, darbe girişiminden güçlenerek çıktığını gördük biz. Neden? Bir, eski ortağını tasfiye etti. Bunu ben söylemiyorum işte, eski hani medya tanıtım sorumlusu, genel başkan yardımcısı falan herkes söylüyor. İki, daha da önemlisi şu, Adalet ve Kalkınma Partisi kendi seçmenini konsolide etti, bir araya getirdi aslında. Bakın hepimizin ortak düşmanı diyerek. Fakat dün tuhaf bir şey oldu. Bu gaziler, şehit yakınları bayağı bildiğiniz polis şiddetine maruz kaldı. Yani geçmişte hani size anlatmıştım mı? 5 yıl önce bu yayın başladığında benim bir muhabir olarak en çok şaşırdığım anlardan biriydi. Sonra şaşırmamayı öğrendim gerçi ama geçmişte MHP'nin bir eylemi, Amerikan Büyükelçiliği yönündeki bir eylem, ülkücülerin bir eylemi sırasında ben de işte muhabir, çok genç bir muhabir olarak oradaydım. Herhalde böyle 2000'lerin başı falan, ya 2000 ya 1999, hatırlamıyorum, o civarda bir şey. Polis bir anda gruptan göstericilerden bir tanesini itti şiddetli bir şekilde. Gösterici yere düşer gibi oldu. Kalktı, dedi ki sen ne yapıyorsun ya, ben ülkücüyüm, Özür dilerim dedi polis. Özür dilerim. Ben hayatımda o güne kadar muhabir olarak pek çok gösteri izlemiştim ama en çok düğümlendiğim gösteriydi bu. O günden sonra bunlara çok şaşırmamaya başlamıştım ama dün gece hepimizin hafızasında yer etmesi gereken bir gece. Çünkü bayağı bildiğiniz takır takır dövdüler gazileri, şehit yakınlarını. Gerekçe bu insanlar dediler ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir vakıf oluşturdunuz. Bu darbede, darbe girişiminden zarar gören gazi olan şehit yakınları için bir para vereceğinizi söylediniz ve parayı develediniz. Tam söyleyişi bu. Parayı develediniz. Nerede bu para? Bu adamlar yaklaşık bir haftadır, hemen hemen bir haftadır bu soruyu soruyorlar. Nerede bizim para ya? Biliyorsunuz bu para daha önce soruldu. Sorgunun ilk muhatabı olarak Erdoğan çıkıp dedi ki paranız bizde, paranız bizde. Paranız bizde. Sonra Hazine Bakanı'na soruldu, Çalışma Bakanı'na soruldu. Onlar dediler ki ya paranız güvende. Devletin tek hesabına aktarıldı ama bizde. Oysa bakın çok net bir durum var ortada. Ya bu parayı siz gaziler için toplamadınız mı? 309 milyon lira o zaman söylenen para. 309 milyon lira. Para yok. Para yok. Hepimiz nerede olduğunu çok iyi biliyoruz değil mi? Para gitti. Para devletin ihtiyaçları, devleti yönetenlerin ihtiyaçları kapsamında gitti. Ve dün bunu sorgulayan halk, bunlar doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı. Sopa yedi ya. Ya daha ötesi yok, daha açık bir Türkçe girişimi, Türkçe yok. Sopa yediler. Bayağı bildiğiniz gecenin köründe kütür kütür dayak geldi bu insanlara. Soru bu. Çünkü insanlar çok iyi biliyordu ki bir haftadır sordukları soruların yanında artık devlette liyakati falan geçtim boş ver onları. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bile kendi kitlesini besleyecek parası yok. Kim o kitle? Birinci halka, ikinci halka falan deniyor yani. Bu insanlar. O para yok. Niye? Hamza Yerlikaya'nın maaşını nasıl ödeyeceksin? Rütük Başkanı'na üçüncü, dördüncü parayı nereden açacaksın da vereceksin? Kainat Kozmos İletişim Başkanı'nın 4 maaşını nasıl karşılayacaksın? Birilerine para lazım değil mi? Para nerede? Parayı isteyemiyorsun ki. Bak günlerdir bizden bir 10 lira ateşlesene diye para istiyorlar. Kaçınızı ödediniz? Ben vermiyorum. Açıkça da söyledim vermem. Çünkü o paranın nereye gideceğini biliyorum. O para nereye gidiyor biliyor musunuz? Dün AKP Genel Merkezi önünde dayak yiyen insanlara ne söylendiyse oraya gidiyor. Tam da konuşacağımız yeni siyaset bu işte. Geçen yıl yerel seçimlerden sonra aslında öncesinde başlamıştık ama sonrasında ben size şunu anlatmaya çalıştım. Dedim ki yerel yönetimler Türkiye'de normalde dünyanın farklı yerlerindeki anlamlarının ötesinde bir anlam taşıyorlar. AKP iktidarı için. Niye? Çünkü adamlar için para kaynağı bu. Hele İstanbul. Öyle böyle bir para değil. Yani partinin neredeyse bütün döngüsünü sağlıyor. Bütün döngüsünü yerden göğe kadar partinin gençlik teşkilatlarını, diğer belediyelerin borçlarını, partinin aldısını, verdisini, partililerin iş hayatlarını hepsini nereden biliyoruz? Gördük işte. Gördük ortaya çıkan gerçeklik bunu gösterdi. Seçimden oldu, seçim yapıldı. Mazbata teslim edilmeden bir gün önce 8,5 milyon liralık reklam faturası gördük mesela. Niye yapar bir insan bunu? Niye yapar ya? Basit bir bakkal dükkanı işletiyor olsanız, bakkalı devretmeden önce böyle bir işlem yapılmasına razı olur musunuz? Ama açıkça AKP iktidarı dedi ki, hayır bu böyle yapılacak. Olabilir. Önceden söz verilmiş bana. Artık bu siyasetin işlemediğini herkes gördü. AKP görmesine rağmen tehdit etmeye devam ediyordu insanları. Bakın bugün siyaset kendi rotasında gitmiyor Türkiye'de. Geçen yıldan beri konuştuğumuz şey. Niye? Çünkü siyasetin taşınabilir bir hali kalmadı Türkiye'de. Yani ne insanların maddi varlıklarını karşılayabiliyorsunuz, maddi taleplerine cevap verebiliyorsunuz, ne onların siyaseten istedikleri özgürlüğü karşılayabiliyorsunuz. Yani basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler içinde insanın doğal özgürlüğü, bireysel özgürlüğü, siyaset yapma özgürlüğü, konuşma özgürlüğü ve hukuki anlamda hakkını arama özgürlüğü. Bunların hiçbiri çalışmıyor şu anda Türkiye'de. Nereden biliyoruz? Dün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ağzından dökülen, o dudaklarından çıkan sözler, bugün birkaç gazetede de var zaten. Mesela baroların ve bazı meslek örgütlerinin seçim sistemlerini, usullerini değiştiren yasaya kendisinin de çok tedirginlikle yaklaştığını gösteriyor. çoklu baro sisteminin kendi açısından bir sorun yaratacağının farkında Adalet Bakan. Niye? Kafası çalışan bir adam. Anlıyor nereye gideceğini. Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in ve Adana'nın, bu dört büyük baronun sen seçimle yönetimlerini ele geçiremeyeceğini bildiğin için böyle bir şey planlıyorsun. Çok açık. Darbe girişimi bu. Hukuka bir darbe girişimi. Ama şimdi görüyorsun ki bunu yaparsan sana dönme ihtimali de var. Yani o kurulacak çoklu baro sisteminin içinde kafası çalışan herkes bunu çok rahat anlayabilir. Sadece senin alternatif kuracağın baro çıkmayacaktır ki ortaya. Başkaları da kurabilir. O zaman bir yandan öyle bir açmazın içine giriyor ki iktidar. Bir yandan mücadele ettiğini söyledi. Ama artık mücadele falan etmediğini hepimizin gördüğü. Fethullah Gülen terör örgütü var ortada. İki, onun usullerini kullanan bir iktidar var. Bakın tutuklamalara, gözaltına alınmalara, geçmişte yaşananların birebir tekrarlarına, Başak Demirtaş'a ağza alınmayacak sözlerle saldıran şerefsiz dün bırakıldı. Şimdi bu adamın siz gönül rahatlığıyla bunu bir daha yapmayacağını söyleyebilir misiniz? Ben söyleyemem. Yapacaktır. Niye? Gördü çünkü. Biliyor ki artık içeri alınsa da dışarı çıkartılacak. Bu kadar basit. İçeri alınabilir. Hiç sorun değil. Dışarı çıkartılacak yine. Bunu herkes biliyor. Böyle bir durumda sen siyasetin yeni taleplerini de karşılayamıyorsan eğer ne yapacaksın? O zaman AKP'nin aklına 2002 yılında iktidara gelirken tam da karşısında duracağını söylediği şeyi yapmak geliyor. Mesela bekçilerle ilgili yasa çıkartıyor. Kendine ait bir kolluk gücü oluşturuyor. Bekçiler niye? Sokakta kimlik soracak. Seni durdurabilecek, arama yapacak. Silah kullanabilecek. İyi de bu tanım zaten poliste var. Niye bekçi yapıyorsun? O farklı. Çünkü onların sınavlarını ben yapıyorum. Onlar emniyetçi falan değil aslında. Onlar benim adamlarım. Ben aldım. Bunu niye yapar bir iktidar? Akılcı bir yönünü görüyor musunuz? Siyasete yaslanan bir iktidarın. Ben görmüyorum. Ama yaşanan şey bize gösteriyor ki iktidarın en büyük korkusu halk. Ama halk diye tanımladığı insan, o kitle değişti artık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Önceden mesela 2013'ten beri Gezi'den korkuyordu. Gezi kitlesinden korkuyordu AKP. Çok. Çünkü mücadele edemediğini görmüştü ne mizahıyla ne gücüyle. Ama dün gece görüldü ki AKP'nin aslında yandaş gördüğü, hani oylamalar sırasında, seçimler sırasında bir şekilde baktığında ya sonuçta bunlar bana gelir oy verir dediği insanlar dövülmek zorunda kalınabiliyor. Dün o insanlar dayak yedi. Dayak yedi. 15 Temmuz gazileri. AKP'nin bugün varlığını sürdürüyorsa kullandığı en büyük argümanın destekçileri kütür kütür sopa yediler gece. Gerekçe ya bizim paramız nerede diye sormaları. Bakın cümle aslında kendi içinde son derece tutarlı. Bizim paramız diye soruyor insanlar. Kim dedi onlara bu sizin paranız diye? İktidar. Sizin için para topluyorum. Sizin için para topluyorum. Adamlar da haklı olarak diyorlar ki bizim para nerede? Sizin para yok. Yok güzel kardeşim. Sizin para deve oldu. Gitti. Kim bilir nereye? Hamza Yerlikaya'nın maaşına mı gitti artık bilemiyorum ki. Radyo televizyon üst kurulu başkanının 4. maaşına mı gitti? Hiç kimsenin bir fikir sahibi olma şansı yok. Bilemeyiz. Kurulan, saray içinde kurulan yeni bir bölümün finansmanı için mi kullanıldı? Borç ödemesinde mi kullanıldı? Yani sizin 300 küsür milyon lira, eski parayla 300 küsür trilyon paranız var. Var yani. Ben de. Güven bana. İlk kez dün akşam ben sana neden güveneyim sorusunu sormak zorunda kaldı insanlar. Oysa dediğim gibi bunlar AKP'nin kendi kitlesi. Gerçekten kendi kitlesi. Sonuçta potansiyel oy olarak baktığı insanlar. Hatta potansiyeli de geçtim. Bu insanlar nasıl olsa bana oy verir diye düşündüğü insanlar. Dün o insanları dövmek, dövdürmek zorunda kaldılar. Parti temsilcileri ekranlardan abuk sabuk sözler söylüyor. Ömer Çelik çıkıyor mesela. Hani İbrahim Kaboğlu'nun gerçekten aranan kanı hızlıca temin etmesini de göz ardı etmeyelim burada. Çok saçma bir yorumla İbrahim Hoca'nın maalesef öyle. Bugüne kadar İslamofobiye ile ilgili söylenmiş en ağır sözdür diyerek Sultanahmet Müze olsun lafını abuk lafını gündeme getiriyor. Düşünün, bir partinin tutunabileceği başka bir dal kalmadı artık. Böyle saçma bir argümana tutunmak zorunda hissediyor Ömer Çelik parti adına. Mahir Ünal ekrana çıkıyor. Partisi adına söyleyebileceği tek şey, yeşil topların içine sızmış bazılarının troll gibi davrandığına inandığı ama bu işin orijinalinin böyle olmadı. Oysa herkes görüyor ki Başak Demirtaş'a küfreden de, provokasyonun dibini de yapan, HDP'nin başlattığı yürüyüşü ilk günden itibaren, daha başlamadan önce hatta, şeytanlaştıran, herkesin önüne atan insanlar aynı. Dün Ahmet Davutoğlu önemli bir açıklama yaptı. Önemli açıklama şu. Dedi ki, ben başbakanlığım döneminde tam ihale yasasına el atacaktım. Başbakanlığım bitti. Zamanım olmadı. Çünkü ihalelerde neler döndüğünü gördüm ben. Sayın Davutoğlu, ihalelerde neler döndüğünü bizimle de paylaşır mısınız? Gerçi biz görüyoruz şu anda. Sadece İstanbul Belediyesi'nde devirden sonra ortaya çıkan maymunluklar ne yaşandığını 3 aşağı 5 yukarı herkese anlatıyor zaten. Ama sizin ne gördüğünüzü ben merak ediyorum. Çünkü sizin gördüğünüz şeyler muhtemelen, hani kıyısından köşesinden başladığınız şeyler, Manadası hatırlatmaları mesela. Bunlar önemli. Çünkü buradan çıkacak sonuç, hepimizin aslında bildiği şeylerin kamuoyu tarafından da öğrenilmesini sağlayacak. Nasıl? Dün akşam AKP Genel Merkezi'nin önünde 15 Temmuz gazilerine atılan dayak birilerinin gözünü nasıl açtıysa, sizin söylediklerinizi de öyle açacak. Kimin biliyor musunuz? Bu partinin kendi seçmeni. Çünkü partinin seçmeni sorgusuz sualsiz kabullendiği her şeyin tek tek yıkıldığını görüyor şu anda. Öyle saçma bir şekilde yıkılıyor ki üstelik altlarının boş olduğu ortaya çıkıyor. Bağıra çağrı yapılan her şeyde bir eksiklik, bir adaletsizlik olduğu, ekonominin kötü yönünün saklanabilmesi için insanların sürekli olarak zorlandığı ve bu zorlanmayla birlikte yeni argümanların kucaklarına bırakılıp kaçıldığını görüyor insanlar. Nedir mesela? İşte Ömer Çelik'in İslamofobik söylem argümanı. Ya İbrahim Kaboğlu'nun söylediği bir şey. Hani hep övünülen, söylenilen, Türkiye'nin %99'u Müslüman denilen bir ülkede en büyük İslamofobik söz olabilir mi sizce? Elbette ki hayır. Elbette. Ama düşünün, Ömer Çelik artık buraya sarılmak zorunda. Başka çaresi yok ki. Kalmadı hiçbir şey. 15 Temmuz gazilerini dövdüler diyorum ya. Daha ötesi var mı? 15 Temmuz gazilerini dün gece AKP Genel Merkezi'nin önünde kütür kütür dövdüler. Bir ay önce bunu söyleyecek olsanız AKP'nin bütün temsilcileri, ne Mahir Ünal kalırdı, ne Ömer Çelik kalırdı, hatta ne bizatihi Tayyip Erdoğan kalırdı. AKP Genel Başkanı'dır kendisi, biliyorsunuz. Açıkça çıkıp derlerdi ki, bu insanlar bizim baş tacımızdır. Dün bayağı bildiğiniz akşam boyu sopaladılar insanları. Gerekçe, paralarını sordu insanlar. Bizim para vardı ya. Hacı, bizim için topladığın 309 milyon lira para vardı. Nerede o para? Tuhaf bir şey. Bu parayı ilk kim gündeme getirdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bugünün iktidarının tam karşısında duran insan. Tam karşısında duran insan. O gün söyleme karşı çıkıp bunun yapması aslında çok bilinçli, işte partimizi, iktidarımızı zedelemeye çalışıyor diyenler, dün akşam gazileri döverken, dövdürürken ne düşündüler ben merak ediyorum. Çünkü soru oradan başlayarak buraya kadar geldi artık. Artık insanlar görüyorlar. Yani AKP'nin kendi tabanına dayak atmak zorunda olan bir iktidarı görüyoruz şu anda. Şaka gibi değil mi? Değil ama. Değil. Tam da beklediğimiz, görmeyi düşündüğümüz şey dün yaşanan. Çok normal. Çünkü insanlar sorgulamaya başladı. Yayının başlığındaki gibi. Çünkü senin söylediğin siyaset, kurduğun siyaset değil artık. Bugünün hiçbir ihtiyacını karşılamıyor söylediğin. Hiçbirini. Ne maddi olarak, ne insan hakları açısından, ne temel hukuk normları açısından. Sürekli olarak aynı şeyi yaşıyoruz biz. İnsanlar düşünmüyor. Anayasanın 34. maddesi çok açık bir ifadeyle şiddet içermediği sürece önceden haber vermeden, haber verme zorunluluğu olmadan gösteri ve yürüyüş yapma hakkı tanıyor insanlara. Türkiye'de 6 milyon oy almış bir partinin temsilcileri yürüyüş başlattılar. Gerekçe hak, hukuk, adalet. Tıpkı 3 sene önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Ama insanlar şöyle bakıyorlar bu işe. Yalnız HDP'ninki birazcık farklı. Nesi farklı? İşte HDP. Kardeşim bak. Temel mantık adalet üzerinden gidiyorsa eleştirebilirsin, sorgulayabilirsin, hepsini söyleyebilirsin. Ama en azından bu yürüyüşün mantık kapsamının dışına çıkmamak zorundasın. Zorundayız. Pek çoğumuz için o yürüyüşe bakarken çok zor karar vermek, değil mi? Açıkça itiraf edin kendinize. Zorlanıyorsunuz. Yani 3 sene önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne bile daha sıcak yaklaşan insanlar dün o yürüyüşün başlatılmasına, başlatılamamasına aynı sıcaklıkla yaklaşamadılar. Neden? Onlar HDP. Siyasetin dönülecek tek bir aşaması kaldı Türkiye'de. AKP'nin kendi siyaseti iflas etti, o çok net görülüyor. Dün akşamki görüntülere bakın, lütfen. Dün akşamki görüntüleri izleyin, ne söylediğimi çok daha rahat anlayacaksınız. Polisin mücadelesiyle, ya sus yazacak, susu bile yazamıyor. Bu kadar gerizekalı bir kitleyle uğraşıyoruz maalesef. Ve bu trollere para ödüyorlar ya. Sus yazamıyor, 3 harf ya. Susu yanlış yazıyor. Biz dün akşam gördük ki AKP kendi kitlesini tamam kaybetti de dışarıdaki insanların birleşmesi acayip bir noktaya götürebilir bu işi. Çok acayip, çok tuhaf bir noktaya. Demokrasi çatısı altında birleşen insanlarla onlarla mücadele etme şansı yok. Yok, olamıyor. Dünkü talep gibi 309 milyon lira paramız vardı bizim. Nerede? Tam da üstüne 3 gündür haberler çıkıyor. Sen Hamza Yerlikaya'ya dışarıdan maaş ödüyorsun, Rütük Başkanı'na maaş ödüyorsun, Kozmos İletişim Başkanı'na, eski AKP'lilerin tamamına kütür kütür para dağıtıyorsun. Kütür kütür. Bizim parayı da ver ya. Ya talep çok net. Çok net. Benim paramı da ver kardeşim. Benim adıma para topladığını söyledin. Ver bana. Yok ki öyle para. Yok. Senin adına toplanıyor olması senin paran olduğu anlamına gelmiyor Türkiye'de. Birilerinin ihtiyacı karşılanmış olabilir. Siyaseten. Siyaseten. Elinde tek bir argüman kaldı. Sadece tek bir argüman. Bu bölme taktiği. Yani HDP'yi şeytanlaştırarak, İYİ Parti'den böyle bir açıklama geldi. Düşünün. HDP'yi şeytanlaştırarak bizim CHP ile yaptığımız yakınlaşmanın dışında tutmaya çalışıyorlar. İYİ Parti söylüyor artık mı? Bunu anlamayacak bir şey yok ki ortada. Şimdi demokrasi çatısı altında birleşme zamanı. Çünkü siyaset tam da 20 sene önce konuşulduğu gibi çıkmaza girmiş durumda. 20 sene önce siyasetin çıkmazdan kurtulma yöntemini kendisi olarak gösteren siyasi lider bugün bizatihi çıkmazın temel sorumlusu. Niye? Çünkü kendine göre evirdiği siyasetin doğru olmadığı 20 yılda ortaya çıktı. Anlamsız bir yere geldik biz. Ülke olarak üstelik uyarılmasına rağmen defalarca gidilen yol yol değil denilmesine rağmen bununla uğraşmadı. Kendi kafasında bilmediği, anlamadığı, zerre kadar anlamadı hatta. Alanlara daldı, oradan bir şeyler yapmaya çalıştı ama patladı. Geldiğimiz nokta dün gece AKP Genel Merkezi'nin önündeki dayak görüntülerini izleyin lütfen. O insanlara uygulanan şiddet AKP'nin kendi tabanının bir bölümüyle de vedalaştığını gösteriyor bize. Neden? Çünkü bu insanlar gelinen noktada artık kendi haklarını istiyorlar. Kendi haklarını. O zaman toplumun temel haklarıyla, bütünsel haklarla birleştirmek zorundayız bunu. Demokrasiye inanan herkes, hangi görüşten olduğunun bir anlamı yok. İnanın hiçbir anlamı ve önemi yok şu anda. Sadece tek çatı, demokrasi çatısı altında birleşme zamanı şimdi. Onun için hepinizden rica ediyorum. Bu yürüyüşün başlayan ama başlatılamayan yürüyüş var ya, onun anlamını düşünürken 3 yıl önceki yürüyüşten çok dışarı çıkartmayın onu. Biliyorum herkeste temelde böyle bir eğilim var çünkü. Yani HDP onlar ya. Onlar HDP yani. Hayır, onlar HDP değil. Onlar da Türkiye'de kurulmuş. İçişleri Bakanlığı'ndan ve Yargıtay'dan onay alarak seçmenin huzuruna çıkmış, 6 milyon oy almış ve meclise girmiş bir partinin temsilcileri. Seversiniz sevmezsiniz ama her şeyin konuşulabileceği bir meclisten vazgeçersek eğer Bugünün saçma siyasetine asıl o zaman mahkum oluruz. Oysa değil şu anda. Her şeyin konuşulabildiği, her şeyin tartışılabildiği bir meclis olmalı. Bu demokrasinin temel kaynağı olacak. Tıpkı bizi birleştiren çatı gibi. Aynı çatının altına girmeye karar verdiğimiz anda bu siyasetin bir anlamı kalmaz. Unutmayın. Dün akşam AKP Genel Merkezi'nin önünde yaşanan görüntüler hakikaten Türkiye'de siyasetin son 20 yılının özeti gibiydi. Nereden başlayıp nereye geldiği gibi. Hani Mavi Marmara gemisini siyaseten kullanıp sonra oradaki insanların yaşadığı zulümden vazgeçip dönemin yetkililerine mi sordular ifadesini kullanmak zorunda kalmak gibi. Dün akşam kapının önünde dövülen insanlar AKP'nin kendi seçmen kitlesiydi. Üstelik 15 Temmuz darbe girişimine direndikleri için gazi olmuş, yakınlarını kaybetmiş, uzuvlarını belki kaybetmiş ama bunun karşılığında AKP tarafından siyaseten kullanılmış insanlardı. Dün onlar dövülmek zorunda kaldılar. Niye? Gerekçelerinin başlığındaki şey, siyaset artık Erdoğan'ın kurduğu siyaset değil. Üstelik işin saçma tarafı, kendi kurduğu siyasetin yok oluşunu izliyor şu anda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü bakarsak biliyoruz ki herkes birbirine benzeyecek ve saçma sapan bir ülke haline geleceğiz biz. Oysa bizim bu ülkeye ilişkin çok güzel hayallerimiz var. Hepsi birbirinden farklı. Tek özelliği, en önemli noktası diğerini dışlamadan kurulmuş hayaller. Biz birlikte yaşayacağız. Çünkü demokrasi tam da bu işte. Tam da konuştuğumuz şey tahammül, birlikte yaşamaya razı olmak, buna rıza göstermek ve bunu yaparken öteki demeden yapabilmek. Yapabilir miyiz? Burada yapıyoruz bir modelini. Büyüğünü de yaparız. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Ama nasıl olsun bir fikrim yok diyenler için. Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona. Ya korkmayın, korkmayın, dokunun. Para pul istemeyecek sizden. Sadece bir tek mail adresi. Ama bunu yaparak şunu söylemiş olacaksınız. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim. Ben kendim seçerim, kendim izlerim. Bunu yapabilirim diyeceksiniz. 5 kuruş ödemeden yapacaksınız üstelik bunu. Yan tarafta bir de zil var. Onun da anlamı şu. Eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Demin bu yayınlar parasız demiştim ama katıl diye bir düğme görüyorsunuz orada. Anlamı ne? Gerçi YouTube sayfamın girişinde bir video ile açıkladım ama burada da söyleyeyim. Şu YouTube yayıncıları desteklemek isteyenler için, isteyenler için küçük katkılarıyla aylık işte 5 lira 10 lira gibi desteklerini iletmek isteyenler için böyle bir düğme koydu. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Kullanmazsanız canınız sağ olsun. Zaten bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Bu tamamen tercihinize kalmış bir şey. Katıl düğmesinin dışında bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz, her zaman olduğu gibi en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.